Ayrım 3, üstün zekalar ve üstün yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler: Ayşegül Ataman, Doçent Doktor Elif Dağlıoğlu, Yardımcı Doçent Doktor Feyzullah Şahin. Sayfa 18. Bir özel eğitim grubu olarak üstün zekalılar, üstün yetenekliler. Albert Einstein 4 yaşında konuştu, 7 yaşında okudu. Beethoven'ın müzik öğretmeni onun için ümitsiz vaka dedi. Tolstoy başarısızlık nedeniyle okulu bıraktı. Walt Disney iyi fikirleri olmadığı için çalıştığı gazeteden kovuldu. Abraham Lincoln yüzbaşı olarak katıldığı savaştan er olarak terhis oldu. Winston Churchill 6. sınıfta sınıfta kaldı. Newton'un okulda notları çok düşüktü. Edison'un öğretmeni onu hiçbir şey öğrenemeyecek kadar aptal buluyordu. Werner von Braun 9. sınıfta cebirden kaldı. Öğretmenler ve çocuğun arkadaşları her zaman çocuktaki yeteneği, yaratıcılığı ve zeka düzeyini doğru biçimde kestiremezler. Üstün zekalı, üstün yetenekli çocukların çoğu okuldan hoşlanmaz. Sıkıcı, zaman kaybı olarak görür. Yukarıda öykü 2'deki Emre gibi. Bunlardan bir kısmı yukarıda örnekleri verilen tarihi kişilerdir. Bu kişilerin ürünlerini insanlığın elinden çekip alsak mevcut uygarlık düzeyimizin oldukça gerilerde olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Uygarlık düzeyi dediğimiz insanlığı daha iyiye, daha güzele doğru götüren, birikimleri, buluşları ve yaratıları ortaya koyanlar, şüphesiz sıradan insanlar olmamasına karşın bu düzeyi geliştiren ve ileriye götüren, olağanüstü özellikleri bulunan, bu bir avuç özel gereksinimli, üstün nitelikli kişilere yönelik önlemler, önemlerine koşut olarak yeterince ele alınamamıştır. Özel eğitim konusu olması gereken bütün çocukların böyle bir eğitime niçin gereksinimleri olduğunu savunmak oldukça kolaydır. Ancak gerek alan içinde gerekse alan dışında birçok kişi olağanüstü anlıksal yetenekleri bulunan çocukların niçin özel eğitim konusu olması gerektiğini kolaylıkla benimsememekte. Ve bunun doğal sonucu olarak özel eğitimin diğer dalları olan görme ve işitme yetersizlikleri ve zihinsel yetersizlik konularında önemli adımlar atarak bu grupların sürekli örgün eğitim içinde alınmasını sağlarken yıllardır üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar kapsam dışı tutulmaktadır. Yukarıda konunun başlangıcında açıklandığı gibi tarihsel süreçte öncülük yapan, sonra 1960'tan itibaren iniş çıkışa karşın belli bir ivmede yön bulunan üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklara özel bir eğitim verilmesi gerekliliği hala ülkemizde benimsenememiştir. Bunda çağ nüfusunun tümünü okullaştırmaya çalışma çabalarının sadece nicel boyutta konuya yaklaşımı kadar eğitimde yapılan iyileştirmelerin sonuçlarını en az 15-20 yıl sonra almanın verdiği politik tercihlerde de aramak gerekmektedir. Bunun sonucu olarak en kolay değişikliklere uğrayan konu uzun yıllardır süregelen biçimde eğitim sistemi olmuş ve yapboz tahtası değişikliklerde en fazla zorluklarla karşılaşanlar da üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklar olmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi 21. yüzyıl bilgi çağının ötesinde teknolojilerin günlük hayatta da yoğun biçimde kullanıldığı, her yeniliğin ömrünün neredeyse aylarla ölçüldüğü bir yüzyıl olmuştur. Ülkeyi çağa yakalayacak düzeye çıkartacak bu yetenekli bireylerin ivedi biçimde eğitilmesinin zamanı gelmiş, hatta geçmektedir. Özel eğitim gerekçeleri. Üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklar, özel eğitim alanının en çok göz ardı edilen ve eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan grubudur. Bilim, sanat alanlarındaki katkılarına, uygarlık düzeyini oluşturmadaki çabalarına karşın, kamuoyunda uygar, gelişmiş bir toplum olmanın koşulu olarak engelli bireylerine uygun eğitimin sağlanması ve bu bireylerin bağımsız, üretici ve topluma tam katılımı yapacak yeterliliklere ulaştırmak olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Konu üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar olunca aynı kamuoyu bu çocukların yetiştirilmesinde yeteri tepkileri gösterememektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında bu çocuklara ilişkin ön yargıların yattığı gözlemlenmektedir. Bu ön yargıların bir kısmını şöylece sıralayabiliriz. Bu çocuklar zaten üstün, onlar için fazladan bir eğitime gerek yok. Her ortamda kendilerini geliştirebilirler. Bunlara artı eğitim verirsek bir seçkinler sınıfı yaratırız. Bu da topluma üstesinden gelemeyeceği sorunlar yaratır. Zaten seçerek öğrenci alan öğretim kurumları bu çocuklara yöneliktir. Bunun dışında artı bu çocuklara özel eğitim vermek abestir. üstün zekalılarla özel eğitimin ilgilenmemesi gerekir. Bu görüşleri uzatmak olasıdır. Ancak toplumların gelişme ve ilerlemelerindeki katkıları olağan kişilerden kat kat fazla olan üstün zekalı ve üstün yetenekli bireyleri toplumun elinden çekip alırsak tekerleğin icadıyla uğraşan ilkel toplumlar haline dönüşebileceğimiz gerçeğini unutmamak gerekir. Okul öncesi programları ayrı tutulduğunda ilköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programlarının öncelikle çocukların çoğunluğunun bulunduğu olağan yeteneklere göre düzenlenmiş olduğunu görmekteyiz. Bu durum üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin çok azını kullanarak ilköğretim ve ortaöğretimde başarılı olmalarını sağlamaktadır. Ancak öğrenim kademeleri yükseldiğinde okul başarısızlığı oranının artmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sonucu olarak henüz ilköğretime başlayan bu çocuklar programa ilgisiz kalmakta, edindikleri bilgi düzeyi zihinsel düzeyine uygun olarak olabileceğinin çok gerisine düşmektedir. Böylece çocuğun gizil gücünün büyük bir bölümünü öğrenim yerine başka alanlara kaydırabileceğini gösteren çalışmalar bulmaktadır. Bu çocukların olağanüstü yeteneklerini tanılamakta yukarıdaki birinci örnekte de gördüğümüz gibi ana babalar çoğu zaman isabetli olmamaktadır. Bunun yanında öğretmenler de zaman zaman yanılgıya düşebilmektedirler. Özellikle sınıf ortamında kimi zaman bu farklılıklar anormallik görüntüsü olarak da yorumlanabilmektedir. İkinci örnekteki gibi. Zihinsel gelişimi akranlarına göre İki zeka yaşı ileride olan bir çocuğa gelişi güzel seçilmiş 100 çocuk arasında bir tane rastlanırken, daha yukarı zihin düzeyi olan örneğin Einstein düzeyinde bir çocuk için 1 milyon çocuk taramak gerekmektedir. Bu nedenle bunlardan birinin eğitim kapsamı dışında kalması hem ülke hem de insanlık için büyük bir kayıp olmaktadır. Yukarıda sıralanan bu nedenlerden dolayı üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların özel eğitim kapsamı için alınarak çok üst düzeyde zekaya sahip olanların özel programlar ve özel yetişmiş personel tarafından eğitilmesi gerekmektedir. Bunun dışındakilerin ise olağan sınıf ortamında geliştirilecek ortam düzenlemeleri ve program zenginleştirme teknikleriyle eğitilmeleri sağlanabilir. Çok üst düzeyde olmayan üstün çocuklar aynı diğer özel eğitim alanı kapsamındaki çocuklara da uygulanması önerilen kaynaştırma ortamlarında eğitimlerini sürdürebilirler. Özellikle son 10 yıl içinde tüm çocukların sahip olduğu yetenek ve zeka alanlarını geliştirmeyi hedefleyen ve böylece üstün zekalı çocuğun da hem sınıftan dışlanmasını engelleyen hem de sahip oldukları yetenek alanlarında sahip oldukları potansiyeli en üst düzeyde geliştirmesine olanak sağlayacak farklılaştırılmış programlarla ya da program zenginleştirme uygulamalarıyla eğitilmeleri sağlanmalıdır. Bütün bu gerekliliklere karşın Milli Eğitim Bakanlığı resmi devlet okullarında üstün çocuklar için gerekli düzenlemeleri yapmadığı ya da yapamadığı için bu çocukların yeteneklerinin körelmesi sonucunun oluşmaması amacıyla bazı özel kurumlar son 3-4 yıl içinde mısır patlağı gibi tüm eğitim kademelerindeki okullarında üstünler için özel programlar ve ayrı okullar açmaya başlamıştır. Konuya ilişkin kavramlar. Nitelikte olan kişileri belirlemek için eskiden beri çeşitli terimler kullanılmıştır. Zeki, kafalı, akıllı, dahi, deha, beyinli, beyin gücü, üstün zekalı, seçkin, üstün yetenekli, üstün başarılı gibi. Bu terimlerin bir bölümü bireyin sahip olduğu doğal yetenekleri belirlerken zeki ve üstün yetenekli terimleri gibi, diğer bölümü de doğal yetenek aracılığıyla elde edilen ürünü belirtmektedir. Deha, üstün başarılı, seçkin gibi. Hangi kümeleme dikkate alınırsa alınsın, olağanüstü niteliklerin belirlenmesinde sahip olunan bu özelliğin kendisi değil, bireydeki yansımaları ölçülebilmektedir. Başka bir deyişle, eğer kişinin boy, kilo gibi özelliklerini ölçmek istersek, bu özelliklerin ölçümünde kullanılan araçların metre ve kilogram karşılıkları, bu birimlerin kullanıldığı hangi topluma, hangi sosyoekonomik düzeye ya da ülkeye gidilirse gidilsin aynı ve değişmez sonuçlar verirken, zeka ve yetenek gibi özelliklerin ölçümü, ölçü araçlarının standart olmaması nedeniyle toplumdan topluma, sosyoekonomik düzeye, kültür ve ülkelere göre değişkenlikler göstermektedir. Zeka ve yetenek kavramlarının ölçülmesinde tüm alan uzmanlarının hemfikir olduğu, normların bulunamaması, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların göz ardı edilmesindeki önemli etkenlerden birisi olmuştur. Bu etkenlerin olası etkilerini azaltmak, toplumlar arasındaki farklılıkları en aza indirmek için son yıllarda söz konusu kavramların açıklanmasında ve ölçümlenmesinde esnek, alan uzmanlarınca kabul edilebilir yaklaşımların tartışmaları açıldığı gözlenmeye başlamıştır. Zekayı tanımlama yöntemleri. Geçmişte ve günümüzde farklı yaklaşımlar içerisinde zekanın birçok tanımı yapılmıştır. Bu yaklaşımlar psikometrik yaklaşımlar, gelişimsel yaklaşımlar, biyoekolojik yaklaşımlar ve çoklu yaklaşımlardır. Psikometrik yaklaşım zekayı nicel, tek ve bütünleşik bir kavram gibi görür. Zeka yaşı ve takvim yaşını zeka değerlendirmesinin temeli olarak alır. Wiskrate testi bu yaklaşıma esas olarak ZB yani IQ'nun belirlenmesini yapan ölçeklerdendir. Bu yaklaşım öncelikle öğrenmenin iki yolunu öne çıkartmıştır. Bunlar sözel, dilsel ve mantıksal, matematikseldir. Çünkü bu alanlar nicel olarak ifade edilebilir. Gelişimsel yaklaşımda zekayı Piaget'in zihin gelişim kuramına göre açıklanmaya çalışacak olursak, Piaget, bireyin değişik yaşlarda özümleme ve uyumsama yoluyla çevreye uyum sağladığını ortaya çıkartmıştır. Zekayı çevreye uyum sağlama gücü olarak ele alır. Biyokolojik yaklaşımların ceci, zekanın işleyişlerinin biyolojik ve çevresel etkenlerin ortak yaşam ilişkisi olarak görmektedir. Zekanın oluşumunda hem bireyin kalıtsal olarak getirdikleri hem de içinde doğduğu çevrenin bileşkesi olduğunu savunur. Çoklu yaklaşımlardan birisi olan Gardner'a göre insan beyni aşağıdaki ayrıntılarıyla üzerinde durulacak olan 8 zeka alanını içermektedir. Geleneksel eğitim bunlardan sadece 2 tanesini, sözel dil ve mantık, matematiği dikkate almaktadır. Buna göre insan beyni doğasına ve yaratılışına aykırı olarak sadece 2 alanda formatlanmaktadır. Bunun yüzyıllardır ola geldiğini dikkate alırsak ulusça nasıl bir çıkmazda olduğumuz ortaya çıkacaktır. Çoklu zeka kuramı uygulamaları. Gardner zekayı bir ya da birden fazla kültür için değerli olan bir ürünü ortaya koyma ya da problem çözme yeteneği olarak tanımlamıştır. Gardner'a göre bireyin 8 tür zekası vardır. Bunlar 1. Sözel dil zeka. Dil becerileri, kelimeleri kullanma ve yorumlama yeteneği, yazılı ve sözlü anlatım, öykü, şiir yazma ve diğer edebiyat becerileri sözel zekaya bağlı yeteneklerdir. 2. Mantık, matematik zeka. Zeka testlerinin ölçmekte olduğu yetenek alanı olarak benimsenmektedir. Genellikle analitik ve bilimsel düşünme diye adlandırılan yetenekleri içerir. Matematik ve fen alanını kapsar. Mantıksal zeka toplumda oldukça fazla değer verilen bir yetenek alanıdır. Bu çeşit zekaya sahip olan öğrenciler okullara giriş sınavlarında üstün başarı gösterirler. 3. Müziksel ritim zeka. Dilde olduğu gibi müzik de bireyin kendini ifade araçlarından biridir ve Gardner müziğin kendine has bir zekası olduğunu savunur. Bu zekası üstün olan kişiler bir şarkının ritmini kolayca yakalayabilirler. 4. Görsel, uzamsal zeka. Uzamsal dünyanın zihinsel modellerini biçimlendirme yeteneğidir. Bunu yaparken birey modeli yönetir ve yönlendirir. 3 boyutlu düşünme bu zekanın en belirgin özelliğidir. Denizci, mühendis, cerrah, heykeltıraş ve ressam olmak için bu tür zekaya sahip olmak gerekmektedir. 5. Bedensel, kinestetik zeka. Bedeni son derece duyarlı ve etkili biçimde kullanma yeteneğidir. Yüksek bedensel zekaya sahip insanlar, tiyatro, bale, spor ve dansta başarılıdırlar. Zihin ve beden bağlantısını iyi biçimde kurarlar. 6. Kişiler arası, yani toplumsal zeka. Başkalarını anlama olarak da ifade edilebilir. Bu, diğer kişilerin nasıl çalıştıklarını, onları nelerin güdülediğini, onlarla birlikte nasıl çalışacağını anlama yeteneğidir. Satış elemanlarının, politikacıların, öğretmenlerin ve din görevlilerinin bu tür zekaları vardır ya da sahip olmaları gerekir. 7. Kişisel zeka, benlik bilgisi. Kişinin kendi kendisini, duygularını anlamasını sağlayan içgörü. Birey bu içgörünün rehberliğiyle kendi davranışlarını yönlendirir ve biçimlendirir. Birey ayrıca bu bilgiyi kullanarak sahip olduğu diğer zekalarına ait bilgilere de sahip olur. 8. Doğa zeka. Gardner'ın en son tanımladığı zeka alanıdır. Bireyin doğada olup bitenleri anlaması, doğa olaylarından hoşlanması, kendini doğada evindeymiş gibi hissetmesi, farklı türleri tanımlaması ve bu alanlara ilgi göstermesi biçiminde ortaya çıkar. Gardner'a göre bireyler öyle ya da böyle bu zekaların tümüne değişik düzeylerde sahiptir. Kimisinde çok gelişmişken, kimisinde de gelişimleri ortalama çevresinde kalmış olabilir. Çoklu zeka kuramının anahtar kavramı çoğul kelimesidir. Çünkü zeka çok yönlüdür. Gardner zekanın özelliklerini şöyle sıralar. Her insan kendi zekasını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Zeka sadece gelişmekle kalmaz, başkalarına da öğretilebilir. Zeka, insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir olgudur. Zeka çok yönlülük göstermesine karşın kendi içinde bir bütündür. Her insan çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir. Her insan zeka alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. Çeşitli zeka alanları genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar. Bir insanın her alanda gizli gücü oranında zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır. Bu görüşlerden hareketle üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları tanımlamayı ele alacak olursak, öncelikle aşağıdaki örneklerin durumuna bakmamız gerekir. 1. Leyla standartlaştırılmış zeka testinde 145 ZB elde etmiş ama okuldaki akademik ortalaması 80. 2. Sinan, resim iş dersinde çok güzel heykeller yapmakta ancak akademik ağırlıklı derslerden kıl payı sınıfını geçmekte. 3. Pınar, müzik dersinde çok iyi, tüm üflemeli çalgıları çalabilmekte, saksafonda çok iyi ve akademik derslerin ortalaması 90. 4. Tarık, matematikte sanki bir sihirbaz, çözemediği problem yok. Ancak İngilizce ve sosyal bilgilerde yardıma gereksinimi var. 5. Rüya, sınıftaki tüm çocukların akıl hocası. Her konuda arkadaşlarına rehberlik ve önderlik yapan bir lider. Örnekteki çocuklardan hangisi üstün zekalı, üstün yetenekli ya da yaratıcıdır? Bu soruya yanıt verebilmek kolay değildir. Eğer tanımlamayı zeka testleri sonucuna göre yaparsak, sadece Leyla üstün zekalıdır, Pınar ve Tarık üstün yeteneklidir, Sinan ise yaratıcıdır. Ancak yukarıda açıklanmaya çalışılan çoklu zeka kuramı esas alındığında, bu çocuklardan birini diğerine yeğlemek ya da özel eğitime belirli birini almak olası değildir. Tek bir belirleyici özelliğe bakarak ya da ölçerek çocuğun sahip olduğu tüm özelliklerini tanımlamamız söz konusu değildir. Bir çocuk bu 8 alanın bir ya da birkaçında akranlarına göre daha yeterli olduğunu gösterebileceği gibi belli bir gizli güce de sahip olabilir. Bu nedenle üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları tanımlamada ve sınıflandırmada, ki her ikisi de etiketleme yapmaktadır, çok dikkatli olmak gerekmektedir. Sınıflandırma. Günümüzde üstün zekalılığa ilişkin birçok tanım yapılmıştır. Bunlar içerisinde en yaygın kabul gören tanıma göre zihinsel yeteneklilerin ya da zekaların birçoğunda akranlarına göre üst performans gösteren ya da gizli güce sahip olan, yaratıcılık yanı güçlü olan ve bir işe başladığında asla vazgeçmeyene üstün zekalı denilmektedir. Bu çocuklar kendi akran gruplarından rastgele seçilmiş bir kümenin %98'inden üstün olan çocuklardır. Üstün yetenekli çocuk, bir ya da birden çok yetenek alanında ya da zeka özelliğinde akranlarından çok üstün performans gösteren ya da gizli güce sahip olan ve diğer alanlarda da ortalama düzeyde özelliklere sahip olan çocuklardır. Üstün özel yetenekli çocuk, belirli bir alanda olağanüstü yetenek ya da başarı gösteren, diğer alanlarda ise ortalama yetenek gösteren ya da dil becerilerinde olağanüstüyken diğer alanlarda ortalama yeteneğe sahip olanlardır. Yaratıcılık yeteneği ayrıcalıklı olan çocuk, performans ya da gizil güç olarak özgün düşünme biçimi olan ya da sanat dalları ve müzik ortamıyla düşünülenini kendine özgü biçimde ifade eden çocuklar. Liderlik gizil gücü ayrıcalıklı olan çocuk, diğer kişileri etkileme yeteneği olarak tanımlanabilir. Kendi akran grupları üzerinde genellikle etkili olur. Çok erken yaşlardan itibaren bu çocuklar yeteneklerini sergilemeye başlarlar. Olağanüstü yetenekli çocuklar, müzik, bale, drama, tiyatro gibi performans alanlarından birinde olağanüstü yetenek gösteren çocuklar. Psikomotor alanlarda olağanüstü yetenek gösteren çocuk, hız, güç, koordinasyon, top kontrol ve benzeri spor alanlarında üstünlük gösteren çocuklar. Görüldüğü gibi artık üstün zekalı, üstün yetenekli çocukların tanımlanmalarında kesin bir sınırlamaya getiren ZB kullanılarak sınıflandırma yapılmamaktadır. Ancak ülkemizde yapılan sınıflandırmada rehberlik ve araştırma merkezlerince yapılan ölçümler sonucu verilen ZB'lere bakılmaktadır. Bunun sonucu olarak etiketlenme tehlikesi üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar içinde sınırlılık oluşturmaktadır. Çünkü konulan etiket, çocuğa karşı ailenin ve toplumun tutumlarında değişikliğe neden olmaktadır. Bu değişiklikler birçok durumda çocuğun kendisini olumsuz yönde etkilemekte, aile içi ilişkileri bozmaktadır. Çocuğun çocukluğunu yaşaması ve sağlıklı bir ruhsal yapı geliştirmesini de tehlikeye sokmaktadır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 25.